Bölüm 3 İlerlemek. Sevgili okuyucu, bir sonraki egoist derece yükselmek üzeresiniz. Sahneye yeni arzularınız çıkıyor. Amaç basit. Hayal edebileceğiniz en mükemmel aşamaya ulaşmanıza yardım etmek. Ancak içimizdeki yolculuğa devam edebilmek için bir adım geri gidip dışarıdan bir yardım almadan kendi ellerinizi inşa edip mutluluğu bulacağınızdan emin olduğunuz zamana geri dönelim. Bu, içinizdeki Babil Kulesi'nin yıkımından önceydi. Egoizm Krallığı. O vakitler Nemrut adındaki kral Libanus içinizde hüküm sürüyordu. İnanarak, güvenerek ve sadece ona taparak onu izlediniz. Bu dönemle ilgili Mitraş'tan alıntı, Kral Nemrut'un gücü ile hilekarlığı dillere destandı. Herkes onun hedefini hiç şaşırmadan kolunu Ceylan'ın kalbine uzattığını biliyordu. Nemrut'un kendini tanrı yaptığı sorusunu sormaya kalkana yazıklar olsun. Çünkü bir cellat daima tahtın yanında durur. İçinizdeki Nemrut oldukça gelişmiş, arzulayan ve istediğini başarabilen doğuştan gelen egoizmi temsil eder. Herkes onun hedefini hiç şaşırmadan kolunu Ceylan'ın kalbine uzattığını biliyordu. Bilirsiniz, tüm hayatınız ve niyetiniz özellikle kendinize odaklıdır. Bu benim işime yarayacak mı? Sorusu yaşamımızın temelidir. Başkalarıyla olan ilişkilerimiz özellikle buna dayanır. Nemrut sizin özünüzdür. Kendinden başka kimseyi dikkate almaz. Nemrut'un kendini tanrı yaptığı sorusunu sormaya kalkana yazıklar olsun. Diğer bir deyişle, benim altında var olduğu sürece her şeye varım. Kabullenmeye, ödemeye hazırım. Fakat ben hepsinden üstün olmalıyım. Çünkü beni yaratan onlar değil. Bu, egonuzun düşünce biçimidir. Nemrut kendini tanrı yaptı. Önce ben gelirim. Hissettiğiniz şeydir. İçinizdeki Nemrut, tahtında her şeyi yönettiğinden kimseyi dikkate almaz. Taht gücü temsil eder. Yaradana direnen ve onu reddeden içinizdeki Babil Kulesi'dir. Bunun devam etmeyeceğini, Nemrut'un başarısız olacağını o zaman biliyor muydunuz? Cellat daima tahtın yanında durur. Tahtın yanında duran cellat, egoya olan direncin duygusudur. Ve o, duyguları bir şekilde engellemeye, zapt etmeye ya da baskılamaya çalışır. Sizin Nemrut'unuzun kurallarına karşı çıkanı hoş görmez. Acı çektiğiniz ya da hayal kırıklığına uğradığınız bir anı hatırlayın. Bu özünüze saldırıldığında hissettiğiniz şeydir. Birisi sizin beyninizi kutsalların kutsalını Kral Nemrut'u ihlal ettiğinde kendinizi aşağılanmış hissedersiniz. Kehanet. Mitraş şöyle devam eder. Bir gün Nemrut'un astroloğu saygıyla tahta yaklaşıp kralın önünde eğildi. Yüce Efendimiz, hükümdarlığınız büyük bir tehdit altında olduğunun haberiyle geldik. Yıldızların öngördüğüne göre çok yakında krallığınız içinde sizin tanrısallığınızı inkar edecek ve sizi yenecek bir oğlan çocuğu doğacak. Nemrut'un astroloğu, egonun içindeki sizin kendi korkularınızdır. Korku sizin temelinizi, Nemrut'unuzu sağlayan şeydir. Bu korku daima doyumsuzdur ve başarınızla ilgili endişelenmenize sebep olur ve her geçen gün fazla, daha fazla istemenizi sağlar. Dahası bu bitmez tükenmez kendinizi doyurma güdüsü sizi kesinlikle bir gün Nemrut'u yenecek bir oğlan doğdu noktasına getirir. İçinizde doğacak bu oğlan çocuğu kimdir? Bu bir sonraki derecenin tomurcuğudur. Nemrut'un olmanın mutsuzluktan başka bir şey olmadığını anlayan aynı Nemrut'tan kendi beninizden doğar. Daima endişeli olduğunuzdan birdenbire hayatınızın bulutsuz olmaktan çok uzakta olduğunu idrak edersiniz. Nedir bu endişeler? Saldırılardan kendi beninizi korumakla, en tepede tahtınızda kalmakla ve başkalarının yıkımı üzerine kendinizi kurmakla ilgili endişeleriniz. Ancak sizi tehdit eden herkesi yok edemezsiniz. Aksi takdirde kime hükmedeceksiniz ki? Egonuz etrafınızdakilere tamamen ve kesinlikle bağımlıdır. Ve bunun pek çok örneğini görürüz. Örneğin mutlak mutlulukların göstergesi mükemmel gülüşe sahip, sinema sanatçılarını ya da diğer ünlüleri ele alın. Gerçekte böyle midir? Daha çok kazanmak için basına, yapımcılara, yönetmenlere ve halka oldukça bağımlıdırlar. Ama sıklıkla egolarının onları koyduğu mağaradan çıkma ve yolunu bulma çabaları nedeniyle ilaç ve alkol bağımlılığıyla mücadele ederler. Nemrut güçtür. Daima tapılmayı talep eder. Ego sürekli mırıldanır. Başkalarının sana saygı duyması için ne gerekiyorsa yap. Çevrenizi yok edemezsiniz. Onların benini silemezsiniz. Yapabilecek olsanız bile yapamazsınız çünkü o zaman etrafınıza hükmedecek kimse kalmaz. Her şeyden önce sürüyü güdebilme üstünlüğünüzü göstermek istersiniz. Ama hayır, aslında entelektüellerle çevrilmek istersiniz. İstediğiniz şey önünüzde eğilen koyunlar değil, onlardır. Nemrut inanılmaz derecede başkalarına bağımlıdır. Onlara destek olmak, ödeme yapmak, beslemek ve aynı zamanda baskılamak zorundadır. Aslında ego özellikle başkalarını baskıladığında yükselir. Böylece onun bir sonraki derecesi kendi bağımlılığını, zafiyetini ve kırılganlığını keşfettiğinde açığa çıkar. Bu sürece Nemrut'taki kötülüğün farkındalığı denir. Sonunda özgürlüğünüzün bir şekilde kısıtlandığını hissettiğiniz andır. Herkese bağımlısınız. Bu kralların, başkanların ve güçlü olan herkesin sorunudur. Aslında her insanın sorunudur. Daima, her koşulda tepede olacağınız bir piramit inşa etmek zorunda kalırsınız. Çocuklarınızın, karınızın, akrabalarınızın, iş arkadaşlarınızın, otobüsteki yolcuların, hatta sizi havlayan komşunuzun köpeğinin bile saygısını kazanmak zorundasınız. Fakat daha ne kadar bu oyunu sürdürebilirsiniz? Sonraki dereceniz İbrahim'dir. O özgürlüktür. O yükseliştir. O tüm acılardan sonra gelen yenilikçi bir fikirdir ve almanın değil, ihsan etmenin keşfi, var olmanızın esas amacıdır. O tüm yalanları ve aşırılıkları bir kenara atar, bu içinizde Nemrut'unuzdan yükselen yeni bir derecedir. Şu açıktır ki İbrahim, Nemrut olmadan var olmaz. Nemrut, İbrahim'den önceki derecedir. Nemrut, yeni bir doyum sistemi bulmadıkça ve kendinin üzerine çıkmadıkça kaderinin kendi yıkımı olduğunu anlayan yüksek egodur. Hikayemize devam edelim. Bir gün Nemrut'un astroloğu tahta yaklaştı ve kralın önünde eğildi. Nemrut'un astroloğu kim? Onlar bencil yaşantınıza eskiden olduğu gibi devam edemeyeceğinizi söyleyen güçler. Onlar gelecek aşamayı İbrahim'in aşamasını öngören, tahmin eden ve bekleyen aracı güçlerdir. İçinizdeki astrolog, Nemrut'la İbrahim arasındaki aracılardır. Yıldızlar çok yakında tanrısallığınızı inkar edip sizi yenecek bir erkek çocuğun krallığınızda dünyaya geleceğini öngörür. Yıldızlar neyi sembolize eder? Bunlar içsel gelişiminizin güçleridir. Onları reddetmek yararsızdır. Kral Nemrut'un kendisi bile olsanız onların dediği olur. Onları engelleyemezsiniz. Er ya da geç, öyle ya da böyle. Ego özgeciliğe yol açacak ve siz mutlu olacaksınız. Manevi dünyayı ifşa edecek ve onun yasalarını kabulleneceksiniz. Onların sizi yönlendirdikleri tek amaç budur. Ne yapıyor olursanız olun, sizi oraya götürecekler. Nemrut danışmanlarına döndü. Korunmak için ne öneriyorsunuz? Cevap hemen geldi. Yeni doğan tüm erkek çocuklarını öldürme emri verin. Ne harika bir öneri. Hemen mimarlarla bir toplantı ayarlayın. Tüm hamile kadınlar için özel evler inşa etmelerini istiyorum. Sadece kız çocukların yaşayacağından emin olmak zorundayım. Korkmayın değerli okuyucular. Ama burada neler olduğunun içsel anlamını da anlamaya çalışın. Başlangıç olarak oğlan çocuk ya da oğul kelimelerinin İbranice'de ben olduğunu açıklığa kavuşturalım. Ben kelimesi mevin, anlayış ya da edinim kelimesinden türemiştir. Neyin edinimi? Yeni dereceni. İşte Nemrut'un en çok korktuğu, gücünü tehdit eden şey. Kendini koruma altına almak için ego, alegorik bir anlatımla yeni doğan oğlan çocuklarının öldürülme hükmünü vermiştir. Geride sadece kızların kaldığından emin olmak zorundayım. Kızlar, kız çocukları, içinizdeki dişi kısım, alma arzusunun kişiselleştirilmesidir. Bu sebeple Nemrut, kadınların kız çocuk dünyaya getirmesinden oldukça hoşnuttu. Diğer bir deyişle içinizde daha çok arzu belirdiğinde Nemrut'un tahtına büyüyen otoritesine ve yönetimine daha fazla eklenti yapmış olursunuz ki Nemrut bundan şikayet etmez. Onun için sorun olan şey İbrahim dediğimiz yeni doğan arzuları doyurma ve haz almanın yeni metodudur. Bir an için kendimize dışarıdan bakıp inceleyelim. Arzularımız büyür, yani kız çocukları içimizde doğar. Fakat bir gün arzularımızın niteliksel olarak değiştiğini fark ederiz. Önceki hazlarımız artık bizi tatmin etmez. Elimizde birayla kanepeye uzanıp televizyon seyretmek bize yetmemeye başlar. Para kazanmak aynı tadı vermez. Büyük patron olma hazzı önemini yitirir ve başarı bizi tatmin etmeye yetmez. Bu demektir ki arzularımız sadece büyümez, aynı zamanda niteliksel olarak da değişir ve şimdi başka bir hazın peşinden koşarız. Bunu isteriz ama bir taraftan da korkarız. Çünkü hayatımızın alt üst olacağını düşünüyoruz. İçimizdeki Nemrut asileşir. Tüm benzer düşüncelerin yok olması gerektiğine hükmeder. Onları yok edebilir miyiz? Nemrutumuzdan, doymamış egomuzdan yeni bir nesil doğar ve bu süreç durdurulamaz. İçimizdeki kızlar, arzular ve oğlanlar, onları doyurma yolları yeni bir dereceye ulaşır. Kabala da buna İçimizdeki bina derecesi denir. Bina ihsan etme, sevgi ve rahmet derecesidir. Bu süreçle bu derecede sonsuz hasrı hissedeceğimizi anlarız. Aslında sonsuzluğun kendisini hissederiz. İş Nemrut'unuzu dinleyin. Size şunu söylüyor. Tamam, ihsan etmek istiyorum. Ama sadece kendime haz vereceği için bunu yapacağım. Kendimi iyi hissedeceğim. Nemrut düşünür. İçimdeki binanın ihsan etme ve sonsuz haz kısmını kullanacağım. Fakat bunu kendi faydam için yapacağım. İhsan ederim. Gerçekten ama sadece bana haz verdiği sürece. Bu hepimizin içinde olan yaradan kıvılcımlarını, sevginin kıvılcımlarını kendimiz için kullanmaktır. Oğlan çocuklarını öldürmek dendiğindeki anlam budur. Tüm ışığı, yükselişin muazzam enerjisini almak, kendi doyumumuz için almak. Fakat bu boşuna bir çabadır. İçinizdeki Nemrut, akılsızlığını fark etmek üzere. Henüz tam olarak idrak edemedi ve bu sebeple de kızların yeni derecenin arzuları doğumundan hoşnut ama İbrahim'in doğmaması için savaşıyor. Şimdilik planın işleyeceğinden emin. Nemrut'un en güvenilir soylularından biri olan Terah şakacı bir şekilde sordu. Karımı bu binalardan birinin içine koymayı düşünmüyorsun, değil mi? Çünkü o hamile. Senin ev halkından bahsetmiyoruz Terah, dedi kral. tüm danışmanlarımın içinde en güvenilir sensin çünkü. Terah en güvenilir soylu. Nemrut'un sağ kolu. Egonun idolü. Böylece içinizdeki ego büyür ve Terah haz almaya devam etmek için büyüyen egoyu idare etmenin yeni bir yolunu bulmak zorunda kalır. Terah, arzuyu doyurma metodunu temsil eder. Dolayısıyla içinizdeki İbrahim'in babası Terah'la biraz daha zaman geçireceğiz. İçinizdeki İbrahim'in doğuşu. İbrahim'in doğuşu Terah'ta yer alan içsel bir devrimdir. Nemrut'u doyurma metodudur. Bu olay büyüyen egonun yeni bir derecede önceden olduğu gibi kendini doyurmasının imkansız olduğu unsurunu sembolize eder. Doyum metodunun esaslı bir değişime ihtiyacı vardır. Bu köklü değişim İbrahim olarak bilinir. Böylece Terah, İbrahim'in babası olarak içinizdeki Nemrut'u egosunu doyurma metodunu tamamen yenilemiş olur. Bir sabah Nemrut'un astroloğu bir kez daha kralın karşısına çıkar. Tehdit henüz giderilemedi kralım. Terah'ın evinin üzerinde her yönden göğü parlatan bir yıldız gördük. Doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde dört tarafta birden. Bu açıkça krallığınıza hükmedecek olan Terah'ın oğlu. İçinizdeki gökyüzünde parlayan yıldız İbrahim'in ihsan etmek için bekliyor olmasının işareti. Egoist niyetten tam ihsan etme niyetine doğru değişim. Bugünden itibaren İbrahim'in metodu egonun gelişiminin dört aşamasına yani tüm arzularınıza hükmedecek. Her yönden göğü parlatan bir yıldız doğuda, batıda, kuzeyde ve güneyde dört tarafta birden. İbrahim'in doğduğu andan itibaren egonun derinlerinden daha önceden sizi doyurmuş olan her şeyin anlamsız olduğunu anlamaya başladınız. Sahip olduklarınız artık sizi tatmin etmiyor. Yaşam tadını kaybetti ve hazlar boş. Açıkçası buradan çıkış için bir yol arıyorsunuz. Yeni bir yaklaşımın yıldız içinizde doğması bu şekildedir. Arzunuzu doyurmanın yeni bir yolu, hayatınızda yeni bir sayfa açan metottur ve içinizde yaratılan yeni arzuları kuzey, güney, batı ve doğu aktive eder. Sizin için mutlu bir zamandır çünkü içinizde ihsan etme niyeti uyanmaktadır. Mitraş, Terah'ın oğluna İbrahim adının verildiğini söyler. Bu hikayenin gerçek ve tek anlamı budur.